Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Yeni bir cuma günü, yeni bir ikisi birde yeni bir düzenle karşınızdayız. Yine Talha yok Ersin. Evet. Niye Talha'yı getirmedin?
Talha Metro Last Light üzerinde uğraşıyor. Bir de bağımsız programı çekecekler. Bugün de cuma olduğu için hafta sonuna yetişmesi lazım. Yoğun bir dönemde.
Evet, işçisin sen, işçi kal şarkısını biliyorsunuz. Talha şu anda çalışmakla meşgul. Çok fazla uzatmayalım lafı. Hemen teknoloji haberleriyle başlayalım. Teknoloji haberlerine GTX 780 haberiyle başlıyoruz. Biliyorsunuz Titan çıktı, hızlı bir ekran kartıydı. Fakat inanılmaz yüksek fiyatı nedeniyle çok da fazla geniş kitlere ulaşmadı. Hatta geniş kitleri de çok fazla heyecanlandırdığını söyleyemeyiz. Bu yüzden de Nvidia tarafından özellikle Titan'ın birazcık daha kırpılmış bir versiyonu, daha uygun fiyatlı bir versiyonu bekleniyordu. Bu da GTX 780 olacak. Titan'a baktığımızda içerisinde 14 tane SMX ünitesinin yer aldığını görüyoruz. 780 kırpılmış bir kart olacak ve 12 SMX ünitesiyle beraber gelecek. Kartın genel olarak paralel işlemci sayısı 2304 iken 192 adet de dock ünitesine sahip olacağı konuşuluyor. Ayrıca işlemci hızı 863 MHz, bellek hızı da 6008 MHz olacak. $499'lık fiyat etiketiyle de vurucu bir kart olması hedeflenmiş. Hatta bazı test sonuçları da sızdırılmış Çinli sitelerden. Genelde bu tip şeyleri biz çok fazla kızıyoruz. Neden? Türkiye'den yaptığınız zaman bu tip sızdırmaları bin tane firmadan mail geliyor. Yok şöyle sızdırma yapmışsın, yok böyle sızdırma yapmışsın. Çinlilere en ufak bir şey imzalatmadan kartları gönderiyorlar. Çatır çatır onlara test sonucu yapıyorlar. Test sonuçlarına baktığımızda Titan 4814 alırken 3D Mark'ın yeni versiyonunun Extreme testinden 784.200 puan almış. Yani aralarında çok da büyük hız farkının olmadığını söyleyebiliriz. Böyle fiyat olarak baktığımızda fiyat çok büyük. Fakat performans farkı fiyat az kadar değil. GTX 680'den de 125 daha hızlı bir kart olacakmış 780. Yani şu an genel olarak verilere baktığımızda yeni nesil oyunlar için hazır olan, gerçekten fiyatı da çok çok ürkütücü olmayan bir ekran kartı yolda. Umarız yakın bir zamanda hemen gelir, kullanmaya başlarız.
Ya baktığınız zaman bu kartın herhalde oyuncuları bir 2-3 sene en azından götürebileceğini söyleyebiliriz.
Tabii şimdi Metro Last Light gibi güzel oyunlar da geldi. Kaldı ki siz onu dizüstü bilgisayar donanımında dahi oynayabiliyorsunuz. Evet. Artık oyunlar da aslında çok uç noktada şey istemiyorlar. Hani donanımlar istemiyorlar.
Baktın hani bu ekran kartını alan oyuncu kısaca şey diyebiliriz. Hani yeni nesilde kapıda konsol grafikleri, PC grafikleri sürekli olarak tartışılıyor. En azından multiplayer oyunlarda birkaç sene bu oyuncuyu herhalde idare edebilecek
evet,
seviyede bir kart.
Evet, rahatlıkla götürecek. Aynı zamanda tabii yeni nesil konsolların çıkışıyla beraber yeni nesil diyeceğimiz daha iyi grafiklere kartlar, sahip oyunlar. Daha doğrusu yani kartın ötesinde oyunlar gelecek ki. Oyunlar şu anda bir duraksama dönemindeler. Biliyorsun bir Battlefield serisiyle bu kırılıyor. Hani bazı PC'ye özel oyunlar, PC odaklı
muhtemelen,
oyunlarda grafikler.
Hani lafını kesiyorum. Muhtemelen konsollar çıktığında da bir böyle bir geçiş dönemi olacak zaten. Hani konsolun bir önceki nesile de baktığımızda ilk böyle 3-4 aylık süreçte anca böyle her ay bir iki tane oyunla.
Evet, bir de ilk oyunlar genelde PC'nin de gerisinde kalan oyunlar evet, oluyor. Ondan sonra bir toparlanma sürecine girip iyi oyunlar da görmeye başlayacağız. Özellikle Watch Dogs'un çıkışıyla beraber ben bu şu anki konsolların tamamen tarihe gömüleceklerini düşünüyorum. PC'de grafik farkı muazzam olacaktır. Tabii bu yeni ekran kartıyla test edip sizlere sonuçları aktaracağız. Bir diğer haberimiz de biliyorsunuz 2K çözünürlüklü monitörler kapıda yok geliyor yok şöyle derken Asus sessiz sedasız 2880x1620 piksel çözünürlükte ekrana sahip dizüstü bilgisayarını satışa sundu. Demek ki artık dizüstü bilgisayarlarda başlayan bu furya yakın bir zamanda masaüstü bilgisayarlarımızda da bizi karşılayacak.
Standart olmaya başlayacak herhalde yavaş yavaş.
Evet. E tabi bu yüksek çözünürlüğü standart olmasıyla beraber 780 gibi kartların da orta seviye kartlar şeklinde hayatımızda kalacakları da düşünülebilir. Çünkü çözünürlük arttıkça biliyorsunuz ekran kartı üzerindeki stres de artıyor. Doğal olarak daha fazla piksel çizmesi gerektiği için daha yavaş grafiklerle karşılaşabiliyoruz. Dizüstü bilgisayarın 2 kilo ağırlığı var. Buna tam bir ultrabook demek yanlış fakat Intel ultrabook standartlarını biraz genişlettiği için Zen serisi altında bir ultrabook olarak lanse ediliyor dizüstü bilgisayar. İki tane farklı versiyonu var. Bir tanesinde 256 GB SSD var. $2200 fiyat var. Bir tanesinde 512 MB SSD var. Gigabyte SSD var. O da $2600'lık bir fiyat etiketiyle satılıyor. Donanımsal özellikleri gayet zengin. Ekstra GeForce GT 650 mobil ekran kartı görüyoruz. 8 GB bellek var. 2.2 GHz Intel Core i7 3632 QM yani 4 çekirdekli bir işlemci var ki içerisinde. Tam bizim rüyamızda olan bir sistem diyebiliriz buna. Çünkü video işlerken yarı yolda bırakmayacak bir sistem.
Ya hem sistem güzel, ağırlığına baktığımızda 2 kilogram bir hani ultrabook'tan biraz şey ağır olsa da normal bu seviyede bir ki
evet,
laptop için bence çok iyi.
Yine düşük ağırlığa sahip ve yurt dışına giderken de bizim işimizi oldukça kolaylaştırır.
Çantaya attığımızda değil mi? Böyle fuar alanında koşuştururken en azından.
Evet, çok fazla bizi yormaz. Çünkü yurt dışına gittiğimizde bizim en büyük sıkıntımız bir otel odasında kalıyorsunuz ve doğal olarak videoları orada işlemeniz lazım. Masaüstü bilgisayarı oraya götürmek imkansız olacağı için bir dizüstü bilgisayar götürüyorsunuz. Hafif ve hızlı bir cihaza çok fazla ihtiyacımız var bizim. yüksek çözünürlükte panele sahip olması da video işlerken oldukça fazla paneli aynı anda görebileceğimiz anlamına gelmekte ki umarız Asus bir tane test örneğini hızlı gönderir de özellikle şu Computex'i Tayvan'da kullanırız.
Evet, ya da en azından bizim böyle pazarlama departmanı izliyordur videoyu da. Birkaç tane alırlarsa evet, işimize yarar. Oyun tarafına geçtiğimiz arkadaşlar, geçtiğimiz hafta Gran Turismo 6 ile ilgili bir haberimiz olmuştu. Ve yayınlanan videonun sonundaki ipucuyla birlikte Gran Turismo 6'nın yakında duyurulabileceğini söylemiştik. Bu haber üzerinden henüz 2-3 gün geçtikten sonra Sony resmi olarak Gran Turismo 6'yı duyurdu. Oyun tabii ki Gran Turismo serisinin 15. yılı olduğu için özel bir şekilde geliştiriliyor. Ve araç sayısına baktığımızda 1200 adet araç, 33 farklı mekanda 71 tane pist görüyoruz. Aslında burada mekan ve araçları birazcık açmak lazım. Öncelikle Gran Turismo 5'teki bütün araçlar oyunda yer alacak. Bunun üzerine tabii ki yeni araçlar da olacak. 33 mekanda 71 pistte ise hani bazen pistler oluyor işte aynı pist fakat birkaç tane viraj ekliyorlar.
Arkadan gidiyorsun,
veya
önden geliyorsun.
Veya tersten gidiyorsun, evet. Bu şekilde pist sayısı da 71'e yükseltilmiş şekilde. Tabii ki oyunla birlikte yeni pistler de yer alacak.
Gran Turismo 5'te kullanıcıların en çok şikayet ettiği şey bu düşük seviye araçların özensiz bir şekilde modellenmiş, evet, olmasıydı. Genelde Gran Turismo serisi hep böyle hani modellemeleriyle ön plana çıkıyor. Fakat 5 o konuda birazcık hayal kırıklığı yarattı. Üst seviye araçlar sadece böyle çok yüksek hani, poligonlardan oluşuyor.
Yanlış hatırlamıyorsam 155 adet araç üst seviye araçtı. Diğer kalan araçlarda ise böyle biraz kaplamalar konusunda bazı sıkıntılar vardı. Tabii ki bu konuda Gran Turismo 6'nın nasıl bir özelliğe sahip olduğu henüz açıklanmadı. Fakat tüm araçlarda böyle iç kokpit, işte dış kokpit olacağı söyleniyor.
O zaman elden geçirilmiştir
bu. Evet. Bu oyunun en büyük böyle şaşırtan kısmıysa PlayStation 3'e gelecek olması Mesut. Hani PlayStation 4 kapıda, her ne kadar PlayStation 4 ile ilgili de böyle olumlu konuşmalar var. Fakat resmi olarak PlayStation 3 için duyuruldu. Ben ilerleyen dönemlerde en azından PlayStation 4'e de kesinlikle geleceğini düşünüyorum
ki. Remake yapabilirler.
Bir de şöyle bir şey var. Hani Gran Turismo 5'i bir 6 yıl falan bekledik. Bu oyun henüz yeni duyuruldu. Evet. Baktığımız zaman böyle PlayStation 3'e duyurulması, bu sene sonunda çıkacak olması biraz da böyle hani Gran Turismo 5'in bir üst versiyonu, biraz böyle oynanmış versiyonmuş
zaten
gibi izleniminde yaratıyor yani.
5 biliyorsun uzun süre beklet çıktığında ise kullanıcılar birazcık şey dediler. Keşke biraz daha bekleseydik de daha iyi bir oyun, evet, olsaydı ki çok büyük yamalar yapıldı oyun için. Belki de Gran Turismo 6 olarak tanıtılan oyun aslen gerçek beşin, görmemiz gereken 5 olacaktır.
Olabilir. Ya en azından PlayStation 4'e gelecekse ben burada PlayStation 4 performansını da merak ediyorum. Çünkü Gran Turismo 5 PlayStation için sınırlarını zorlayan bir oyundu gerçekten. Özellikle bu üst seviye araçlara baktığımızda hani bu nesil için kusursuzdu diyebiliriz herhalde.
Şimdi tabii orada şöyle bir karıştırılma var. Gran Turismo 5 bir simülasyon oyunu olduğu için her ne kadar duvara çarptığımızda duvara böyle sürte sürte dönüyor falan olsak da arabanın hani böyle
10 takla falan
da değişik mekanikleri olsa da sonuçta bir araç fiziğini hesaplaması gereken, evet, bir oyun. Bu yüzden işlemciye çok fazla yük bindiği için pistten falan kısmaları gerekiyor. Ama arabadan kısamıyorlar. Sonuçta bir yarış oyunu. Bu yüzden arabaya abanıyorlar. Bazı kişiler hani bazı oyuncular pistleri çok detaysız bulmuşlardı. Fakat ben onları şuna davet ediyorum. Gitsinler gerçekten bir Formula 1 pistini geçsinler. Çok da fazla detay yok yani asfalt ve çit taraf yani sağınızda solunuzda çitler var genelde. Çok
aynı,
da fazla bir detay.
Bir zaman da böyle bir tarlaya gitmişsin gibi bir hisse evet, kapılıyorsun. Çünkü çok fazla boş alan var. Hani pistten ziyade senin de söylediğin gibi bir araba yarışı olduğu için araçlara özenmişler.
Bir de fizik çok
fakat
önemli.
Fakat hani bu oyunda zaten fiziğe de yoğunlaşacakları söyleniyor. Hani araba yarışlarında da böyle birazcık bu tür simülasyon oyunlarının normal arcade dediğimiz araba yarışlarıyla karşılaştırıyorlar. Hani çünkü arcade yarışlarda veriyorlar Efe'yi arkadan.
Evet.
Blur'u veriyorlar. Grafikler olduğundan çok daha güzel bir şekilde gözüküyor. Fakat işte Forza gibi, Gran Turismo gibi simülasyon oyunlarına baktığımızda aslında hiçbir böyle süsleme Efe'nin olmadığını görüyoruz. Daha çok kaplamalara özendiklerini görüyoruz. Ve tabii ki sürüş dinamikleri oldukça önemli. Bu yönden herhalde grafiksel farklar ortaya çıkıyor. Son olarak oyunla ilgili şunu da söyleyelim. PC'ler için de bir uygulama geliştireceklermiş. Yani böyle sosyal ağda oldukça önem vereceklerini söyleyebiliriz. Bir diğer haberimiz ise arkadaşlar Batman Arkham Origins ile alakalı. Geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz duyurulmuştu ve Batman Arkham serisinin öncesini anlatacaktı. Karşılaştığımız rakip ise en güçlü düşmanlarımızdan birisi olan Deathstroke ki benim de böyle DC Universe dünyasında en sevdiğim karakterlerden birisidir. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk hatta işte Deadpool'da bu karakterden böyle biraz çalıntı bir karakter. Fakat hani bundan çok daha sivrilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyordu. Oyunun yeni videosuna baktığımızda Batman'le Deathstroke'u karşı karşıya görüyoruz. Tabii CGI olarak yayınlanan bir video. Henüz oyun içi bir video ile karşılaşmadık ekran görüntüleri olsa da muhtemelen E3 fuarı ile birlikte Batman'le ilgili yeni videolar, oynanış videoları da gelecektir diye düşünüyorum.
Bakalım nasıl bir oyun olacak. Umarız hani beklentileri yine yükseltip sonrasında bir çakılmış
yaşatmazlar. Ya işinin arkasında Rocksteady olmayınca böyle birazcık şüphelerimiz var. Ama umarız bizi böyle biraz şey yaparlar da güzel bir oyunla karşılaşırız.
Şaşırsınlar diye bekliyoruz. Teknoloji tarafında enteresan bir fuareye devam edelim. Matt Gaetz'in zaten mouse serisi enteresan farelerini herkes biliyordur. Görünüşleriyle tam bir cyborg andırıyorlar ve alışıldık bütün farelerin dışındalar. Matt Gaetz yeni serisi, yani bu enteresan görünen fareler serisine mouse 9'u ekledi. Yeni fare 10 adet programlanabilir tuşa sahip ve içerisindeki mikro alıcıyı kullanmadan dilerseniz Bluetooth üzerinden bilgisayarlarla bağlantısını sağlayabiliyorsunuz. Bu aynı zamanda tabletlerle de uyumlu bir fare olduğu anlamına geliyor. El içinde ergonomisi ayarlanabiliyor. Bu sağındaki sonda gördüğünüz paneller aslında farenin büyüklüğünü, yüksekliğini ayarlamanız için geri geliştirilmiş paneller. Bunları kullanarak el yüksekliğinizi ayarlayabiliyorsunuz. Enteresan görünen şeyler genelde oyuncular tarafından çok fazla seviliyor. Çünkü PC dünyasında masa üstünde fark yaratmak için çok da fazla bir şey yapamıyoruz. Bir ışıklı klavyeler geldi. Şimdi bir de çok tuşlu farelerimiz var.
Ya hani şey oluyor, oyuncular böyle herkes de aynı donanım. İşte aynı şey oldu mu böyle birazcık geri planda kaldıklarını mı hissediyorlar?
Herhalde yani
benim
öyle bak, bir
bu
şey var.
Cihazım var, bu çok daha güzel gibisinden. Konsol karşılaştırmalarında bile bu işte PlayStation 3 mü Xbox mı tartışmaların en büyük sebebi zaten oyuncuların kendi sahip olduğu donanımı övmeye çalışmalarıdır. Hani böyle bir hissiyat olduğunda herhalde söylemek lazım.
Var öyle bir şey gerçekten. Tabii bir diğer haber de aslında bu fare tabletlerle de uyumlu çalışıyor. Windows RT tabletlerle oldukça iyi ve uyumlu çalıştığı da belirtilmiş. Windows RT tabletler demişken aslında bir analiz sonucuna da geçmek istiyorum. Analizcilere göre Windows RT tabletlerin geleceği yok. Microsoft'un bu tarafta bir batağa saplandığı düşünülüyor.
Gelen açıklamalara da baktığımızda aslında hani bir öngörü olduğunu da söyleyebiliriz. Çok konuştuk bu konuyu.
Evet, zaten çok fazla konuştuk. Biz ya da Windows RT çok fazla şey vaat eden fakat hiçbir şey vermeyen bir platform haline aldı. Çünkü Windows RT'de şöyle bir olay var. Size gerçek bir Windows 8 deneyim yaşatacakmış, bir Windows PC deneyim yaşatacakmış gibi duran ama arkasında ofis dışında PC'den alakalı hiçbir şey yapamayan bir tablet söz konusu. Ayrıca yazılım geliştiriciler de hiçbir şekilde özen göstermediler. Tabletle ilgili çok kaliteli, bu tableti satın almalıyım diyeceğiniz yazılımlar yok. O tarafa baktığımızda Android tabletlerinde keza çok başarı yakalayamadığını görüyoruz ki Windows RT tabletlerin sonunu Android tabletlerin getireceği konuşuluyor. Çünkü çok düşük fiyatla satılan Android tabletler seviyesine Surface tablet satılamayacağı düşünüldüğü için hani o tarafta zaten bir rekabet şansı yok. Üst tarafa çıktığınızda o tarafta iPad'ler var. Yani şu an tablet almak istiyorsanız
araya sıkışmış durumda.
Evet, alabileceğiniz en iyi tabletler de o tarafta. Bu yüzden de Windows RT hiçbir şekilde şans tanımıyorlar. Kaldı ki Windows 8 ile ilgili de inanılmaz büyük eleştiriler var ki yurt dışında Windows 8 eleştirileri birazcık da Microsoft'un canını sıkmış ve Microsoft bunlara cevap vermek zorunda kalmış gibi. Eleştirilerin kaynağı ise Financial Times ve The Economist, yani saygıdeğer ekonomi dergileri ve yayınları. Demişler ki Windows 8 tam bir başarısızlık oldu. Hatta bu yeni arayüzü Coca-Cola'nın bir zamanlar denediği The New Cola, hani hiç satmayan, başarısızlık olan ve geri dönüşlerini zorlayan olaya benzetmişler. Microsoft tükürdüğünü yalayacak, başlat butonunu geri getirecek demişler. Hiçbir şekilde yeni arayüz kullanıcılardan kabul görmedi, üreticiler sevmedi. Ve Blue güncellemesiyle beraber de başlat butonunun dönecek olması tam bir hezimet, tam bir başarısızlık demişler.
Ya Windows 8 ile ilgili, hani Windows 8 çıkmadan önce biz konuşuyorduk Mesut. İşte Microsoft genelde bir işletim sisteminde böyle bir başarılı oluyor. Evet. İkincisinde böyle bir
tam
altta
o düzeni
kalıyor.
Devam ettirdiler.
Hani Windows 7 çok güzel bir işletim sistemiydi gerçekten Vista ile kıyasladığımızda. Windows 8'de ise çok fazla problem olduğunu görüyoruz. Hani ben de çıktığından hemen birkaç ay sonra Windows 8 kullanmaya başladım. Bu tab kısmını masa üstünde hiç kullanma gereği hissetmedim. Baktığımız zaman işte program indirme kısmı da mesela bir Skype'ı kullandığın zaman Skype'in bir masaüstü sürümü var. Bir de uygulama sürümü var.
Evet, saçma sapan.
Hani ben masaüstü sürümünü kullanmayı tercih ettim.
Bir de masaüstü sürümüyle modern arayüzdeki sürümün kopuk çalışması, bir de haberleşmemeleri falan saçma sapan bir şey.
Hani şey, oyuncular Skype gibi programları çok fazla kullanıyorlar. Hani bazı oyunlarda böyle diyalogların olduğu bir sistem yer almıyor. Doğal olarak Skype'ı tercih ediyorsun. Fakat uygulama tarafına geçtiğinde işte o tarafa geçip bir daha oyuna dönmen lazım, masaüstü tarafına dönmen lazım. Böyle çok büyük bir kopukluk söz konusu. Hani başlat menüsünde gelmesi tabii ki doğal yani artık.
Doğal, bir de masaüstü bilgisayara dokunmatik paneller için geliştirilmiş bir arayüzü getirmek yani çok saçma sapan bir olay.
Ya burada belki Microsoft iki farklı sürüm çıkartsaydı. Bir tanesi tabletler için işte bu arayüzle birlikte. Bir tanesi de işte desktop dediğimiz PC'ler için olsaydı belki daha başarılı bir şekilde.
Tabii orada şimdi Microsoft'un hataya düştüğü durum şu. Tamam, modern bir arayüz yapabilirsiniz. Bunu dokunmatik paneller için geliştirebilirsiniz. Fakat dokunmatik arayüzü kalkar da arkadaki arayüzden bağımsız hale getirirseniz, havada çalışan bir sistem haline getirip uygulamaları birbiriyle haberleşemez duruma getirdiğiniz anda o zaman kullanıcı iki seçenek bırakıyorsunuz. Ya modern arayüzü kullan ya da tamamen silip at. Kullanıcılar da masa üstünde niye dokunmatik bir panel kullansınlar ki? Yani Windows'u kullandığımız ekranlar artık standart haline geldi. 27 inç ve üzeri ekranlar. Ben masa üstümdeyken zaten fareyle her şeyi çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyorum.
Dokunduğundan daha iyi kontrol ediyorsun. Bir de
masa üstü monitörüme niye dokunayım zaten? Niye yani kirleteyim onu? Böyle bir olanağım varken tabii ki doğal olarak daha fazla pencere aynı anda görebileceğim eski arayüze geçmek istiyorum. Fakat buradaki uygulamalar modern arayüzle uyumsuz olunca modern arayüzü tamamen silip atmam gerekiyor bu sefer.
Tam şey gibi oldu bu işte Windows RT gibi böyle arada sıkışmış bir
Arada sıkışmış bir şey oldu. Zaten start butonuna geri dönerlerse ki dedikodular doğru çıkarsa ki şu an gözüken o blue güncellemesiyle beraber start butonu geri gelecek. Tam tükürdüklerini yaramış olacaklar. Bir de şu olacak tabii. Geri dönüşleri dinlemek her zaman iyidir. Hatadan ne zaman dönülürse kârdır.
Ya burada tabii ki o hani başlat menüsünü geri getirmeleri kullanıcılara da bir nebze olduğu dinlediklerini gösterir. Zaten Windows 6 kullanan kullanıcıların muhtemelen çoğu Start 8'i de kullanıyordur beraber.
Ben hemen Start 8'i satın aldım.
Evet, kurduğum gün hemen ben de alarak kullanmaya başladım.
Süper oluyor, sen de biliyorsun.
Bu neslin sonuna doğru yaklaştığımızda artık elimizde böyle hani PlayStation 3 için, Xbox için böyle kalmış birkaç tane önemli oyun var. Bunlardan birisi de şüphesiz Last of Us. Hemen hemen zaten bir programda olmasa da diğer programda mutlaka yer verdiğimiz bir oyun. İkisi bir takipçileri hatırlayacaktır. Böyle 2-2,5 ay bir süre önce Last of Us'ın bir ön inceleme, bir ön sürümünü oynama şansına erişmiştik. Ve bu ön sürümde gerçekten çok fazla hatalar vardı. Çok büyük çizgisellikler vardı. Ve programda da böyle kafamızda bazı soru işaretleri olduğunu belirtmiştik. Oyunun yeni bir sürümü elimize ulaştı. Çıkışına çok kısa bir süre kala. İki bölümden oluşan bir sürüm. Ve şunu kesinlikle söyleyebilirim arkadaşlar. Bu kafamızdaki soru işaretleri %99'luk bir oranda silindi gitti.
Evet, oyun mükemmel olmuş.
Evet. Yani
öyle söylemek lazım ve bir oyunda benim en çok dikkat ettiğim şey yapay zekadır. Yapay zeka ne kadar gelişmiş olursa bunu insanlar yani oyunun zorlaşması olarak görüyorlar. Fakat o kadar gerçeğe yaklaşıyor oyun. Hani grafikler falan değil. Yapay zeka eğer çok kötüyse zaten oyunu oynanmaz hale getiriyor. Last of Us'ta öyle bir yapay zeka var ki bizim en çok şikayet ettiğimiz şey nedir? Hani birisiyle mücadele ederken etrafta 10 kişi varsa sizin o mücadelenizin bitmesini bekler
tiyatro
ki.
Tiyatro gibi seyrederler böyle.
Evet, Assassin's Creed'de en çok yaşanan durumlardan bir tanesidir bu. Last of Us'ta böyle bir şey yok. Tam bir meydan kavgasının içinde bulabiliyorsunuz kendinizi. Birisi sizi tutuyor, diğeri taştan vuruyor ya da birini yatırıp tam dövmeye çalışırken omzunuzda, sırtınıza sopayı yiyebiliyorsunuz. Mükemmel olmuş. Yani genel olarak hiçbir şey script değil. O videolarda ne gördüyseniz hepsi gerçek.
Ya oyunun heyecan katsayısı gerçekten çok yüksek. Hani ben oynarken orada toplandık. Herkes böyle oradaki sahneye böyle bir tepki verdiğini hatırlıyorum. İşte diyelim ki bir zombiyle veya işte karşılaştığınız sivil halktaki oyunun konseptine baktığımızda bir hayatta kalma mücadelesi var. Doğal olarak açlık var. İnsanlarda da tabii ki büyük bir böyle şeylik olmuş. Yani tamahkar olur ya insanoğlu böyle durumlarda hemen kendi çıkarları ön plana çıkar.
Evet, gruplaşmalar evet, var. Gruplaşmalar bazı var. Çeteler var.
Hani karşılaştığınız mutasyonlu yaratıklarda veya insanlarda birisiyle böyle kapışırken sağdan birisi gelip size böyle omuzu koyup işte olaya müdahale edebiliyor. Hani baktığımız zaman işte Assassin's Creed örneğini verdik. Assassin's Creed'de böyle 20 tane bile düşman gelir. Fakat Last of Us'ta az ve öz bir şekilde oyunun heyecanı nasıl arttırılır? İşte dövüş sistemi nasıl keyifli bir hale getirilir? Bunu Naughty Dog firması çok iyi bir şekilde karşımıza çıkartmış. Oyunun bir diğer sevdiğim noktası ise dövüş dinamiklerinde kullandığımız eşyalar oldu. Çünkü hani yerde bulduğunuz şişeyi, tuğlayı direkt olarak zaten atıp düşmanın özellikle bu clicker dediğimiz yaratıkların dikkatini dağıtabiliyorsunuz. Fakat diyelim ki ilerlerken bir sopa buldunuz Mesut. İşte sopanın ucunda da bantlanmış bir şekilde makas var. Bunu bulduğunuz anda hemen bu sizin böyle işte ben bunu yapabilirim gibisinden hafızanıza eklenmiş oluyor ve ileride işte bir yerde sopa, bir yerde makas, bir yerde bant bulduğunuzda bu silahı tekrardan yapabiliyorsunuz.
Daha etkili bir hale geliyor.
Bu silahı tekrardan yapmanızın zaten en büyük amacı çünkü diyelim ki bir zombiyle veya bir işte sivil birisiyle karşılaştınız. Bu sopayı böyle işte kafasına vurduğunuz zaman o ucundaki makas adamın kafasında veya işte neresine vurduysanız oraya saplanıp elinizdeki sopa kırılabiliyor. Veya bir ok yay kullandığınız zaman işte mesela bir sahne oldu, karşıma bir mutasyonlu bir yaratık çıktı. Dedim ki şunun kafasına bir nişan alayım da oku işte tek vuruşta öldürmeyi hedefliyorum. Bir attım kafasına ok saplandı işte kırıldı düştü filan ölmedi. Sonra iki tane de vücuduna sapladım. Öldükten sonra gittim o iki oku aldım fakat kırılmış olan oku alamadım. Böyle hani küçük detaylarla oyun çok iyi bir şekilde dinamizmi sağlanmış yani sürekli böyle oynuyorsunuz merak ediyorsunuz. Oldukça beğendim. Son olarak söylemek istediğim nokta ise ki zaten yarın sıcağı sıcağına videosuyla izleyeceksiniz hemen hemen bütün yönlerine değineceğiz. Araştırma hissi çok iyi bir şekilde verilmiş. Hani eski oyunlara baktım işte Resident Evil, Silent Hill'de böyle
her çekmeceyi açardık.
Bir mekana girdiğinizde köşe bucak araştırmak isterdiniz. Last of Us'ta bunu çok iyi bir şekilde vermişler. İşte gidiyorsunuz sadece evlere girerken değil, işte etrafta da böyle etrafı araştırıyorsunuz. Bir iki katlı bir ev görüyorsunuz mesela. Alttan giriyorsunuz veya üst kapısı kilitli oluyor, çatısına çıkıyorsunuz. Tahta koyarak üstünden geçiyorsunuz. Mükemmel bir şekilde.
Tabii yani bu oyun sonuçta bir shooter oyunu değil. Bu yüzden değil. Mermilerimiz yüzlerce, binlerce değil. Birkaç tane mermi bazen bölümü geçip geçmeyeceğimizin belirleyicisi evet. olabiliyor. Birkaç tane cebinizde kalacak mermi. Bu yüzden de her bir çekmeceyi, her bir dolabı açıp içinde ne varmış, burada işime yarayacak bir şeyler var mı diye bakıyorsunuz. Aynı zamanda bu bakıp bakmama olayı da bölümleri geçme şeklini değiştiriyor. Evet. Eğer elinizde güzel silah ve bolca mermi varsa belki vura vura geçiyorsunuz. Ama elinizde kısıtlı imkanlar varsa, bir şey bulamadıysanız ya da araştırma yeterli yapamadıysanız saklana saklana gitmek zorunda kalıyorsunuz.
Ve araştırma hissiyatında şu noktayı da es geçmeyin. Mesela sadece mermiler için falan geçerli değil bu durum. Diyelim oyunun bir bölümünde, işte ilk iki bölüm demiştim. İlk bölümünde bir eve girdim. Orada işte çekmeceleri karıştırırken bir tane not kağıdı buluyorsun. İşte bir tane birisi yaşıyormuş orada. Diyor ki işte burada artık diyor her şey diyor çok zorlu şartlar haline geldi. Buradan gidiyorum başka bir yere, işte belki oraya gelirsen görüşürüz gibisinden böyle notlar görüyorsunuz ve bu hikaye açısından merakınızı da arttırmaya başlıyor. Hani nasıl Walking Dead'de böyle izlerken işte sürekli olarak insanlar arası diyaloglar önemli bir hal alır. İşte ilk bölümde gördüğünüz karakteri çok sonraki bölümlerde görürsünüz. Last of Us'ta da ben bunu kesinlikle gördüm ve son zamanlarda böyle beni heyecanlandıran, hatta şu an bile muhtemelen program bitince gidip böyle o iki bölümü tekrar oynayacağım. Sevdiğim, merakla beklediğim oyunlardan birisi oldu. Zaten Haziran ayında çıkıyor. Bu ön sürümü her ne kadar İngilizce olsa da Türkçe altyazılı olarak çıkması da herhalde bizim için çok büyük bir nimet.
Ve hiç yoktan iyidir. Hani Türkçe evet. dublaj olmasa bile Türkçe altyazı eklenmesi oyunlara İngilizce bilmeyen arkadaşlarımız için gerçekten çok önemli şeyler. Teknoloji tarafına geçtiğimizde ise biliyorsunuz dünyada şu an bir Google Glass furyası var. Yani herkes bir şekilde bu cihazı merak ediyor. Bir şekilde sahip olmak istiyor. Fakat dünya geneline baktığımızda şu an bir 5000 kişiye dağıtıldı. Bir de 8000 kişiye daha dağıtılacağı yoldaymış. Yavaş yavaş seçilmiş elit insanlara parasını vermeleri karşılığında o da dağıtılıyor ki şu anki fiyatı 1500 dolar civarında. Yani test örneğini 1500
hem
dolar verip
oluyorsun. Seçilmiş oluyorsa hem de 1500 lira veriyor.
Evet, böyle değişik bir durum söz konusu. Fakat Google Glass aslında sürekli kafada takılı olabilecek olması ve resim ve video kaydı yapabilme yetenekleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin de gizlilik hakkında endişe duymasına neden olmuş. Ve komisyon toplanıp Google'a bazı konularda cevap vermesi için bir yazı göndermiş. Sordukları sorular da şu: Google burada elde edilecek görüntüleri üçüncü parti kişilerle paylaşacak mı? Acaba bunlar şahsi bilgiler mi olacak, yoksa bir şekilde Google'ın görebildiği veriler mi olacak? Takip etme, kamera kaydı gibi şeyler acaba üçüncü parti kişiler tarafından kişinin istemi dışında kullanılabilecek mi gibi gizliliği ihlal eden birçok konuya değinmelerini istemişler. Google'dan da teminat istemişler bu konuda. Aslında düşünecek olursak sürekli kafamızda takılı olacak bir kayıt cihazı çok büyük bir tehlike anlamına geliyor. Çünkü dışarıdan üçüncü parti kişiler buna eriştikleri anda sadece bulunduğunuz ortamı görmekle kalmayacaklar. Aynı zamanda çok net bir şekilde dinleyip kayıt altına alabilecekler ki bu arkadaş toplantılarında belki bizim gibi gizli saklısı olmayan insanlar için çok önemli değil ama evinize gittiğinizde mahreminizin görüntülenmesi, kayıt altına alınmasını düşündüğünüzde nasıl tehlikeliyse siyasi yaşamda da polislerin belki gizliliğin çok önemli olması gereken ortamlarda da dikkatsiz birinin gözünde unuttuğu cihazla
her şeyin açığa çıkması
çok büyük sıkıntılar neden olabileceği anlamına gelmekte. Bu yüzden Google'ın bu konuda nasıl cevaplar, nasıl teminatlar vereceği merak konusu.
Şey geldi aklıma, hani Google'ın birkaç program önce de konuşmuştuk. Almanya'da böyle bir davalık olduğu bir problem vardı.
Evet, işte orada da Wi-Fi yerine, hattından evet, verilerini ve şifrelerini
hani
çalmışlar.
Muhtemelen gözlükte de böyle bir yer belirleyici falan vardır diye yani düşünüyorum.
Umarız yoktur. Hani bu konuya bir açıklık getirilir diye hani düşünmek istiyor insan. Bir diğer konuda insansız hava araçlarıyla ilgili biliyorsunuz geçen hafta donanım haberde oldukça fazla İDF 13 videosu yayınladık. Savunma fuarımız vardı uluslararası ve yerli cihazlar gerçekten göğsümüzü kabarttı. Savunma sanayinde şu an emekleme aşamasında diyeceğimiz cihazlar da olsa bir şeyler yapıyoruz artık. Bizim de insansız araçlarımız var. Yerli helikopter, yerli tank projelerimiz olabildiğince yolunda gidiyor. Birçok geliştirme yapmış durumdayız yurt dışından değiştirdiğimiz cihazlar üstündeki. Yerli görev bilgisayarları, yerli atış sistemleri bizim en büyük gurur kaynağımız zaten bu tip yerli cihazlarda. Çünkü yarın öbür gün bir kötü bir durum oluştuğunda sizin elinizde bazı cihazlar olmalı ve bu cihazların kontrolü tamamen sizde olmalı ki kapatılmasınlar uzaktan. Irak ilk Körfez Savaşı'nda bunu gördük. Saddam savaş çıkmaya yakın zamanda Fransa'dan gidiyor, hava savunma sistemleri alıyor. 5 milyar dolar para harcıyor. Savaş çıkacağı zaman Fransa bunu uzaktan kapatıyor. Ki Savunma Bakanımız da yıllar evvel bunu bir televizyon kanalında dile getirmişti. Dedi ki kapatıldı ve yok edildiler. Yani öbür gün bu bizim başımıza gelmeyecek dedi.
Kandırılmış yani adam.
Evet, kandırılmış. Yani 5 milyar doları niye verdi? Hiçbir şeye vermiş. Aslında düşünecek olursanız savaş her türlü kötü ama bazen kendinizi savunmanız gerekebilir. Savunmanız gerektiğine de yerli bir şeylerinizin olması lazım. Yerli görev bilgisayarı bütün cihazı dışarıdan alsanız dahi en önemli birimi oluşturuyor ve şu anda yerli görev bilgisayarını ve yerli yazılımı üretebilecek durumdayız. Bazı arkadaşlar halen bunu anlamamışlar. Hala çeliğin, metalin, işte işlemcinin nereden geldiğine takmışlar. Arkadaşlar işlemci, metal bir şekilde zaten ülkeye giriyor. Yurt dışından da alsanız giriyor. Bunları birleştiriyorsunuz, tamam iyi güzel. Fakat görev bilgisayarı sizin olmadığı zaman siz komple satın aldığınız uçağı bile uçuramazsınız savaşta. Yani bunu çok iyi bilin. Bu yüzden bunlar önemli. Tabi bunlara niye değindik? Konumuz yine bir savunma cihazı fakat ne yazık ki yerli değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin X-47B isimli neredeyse bir gerçek uçak büyüklüğünde olan insansız hava aracı X-47B ilk defa bir uçak gemisinden havalandırılmayı başardı. Bu tip cihazların uçak gemisinden havalanması önemli. Çünkü genel olarak baktığınızda her ülke yakınınızda olmayabiliyor deniz aşırı ülkelerde.
Ki Amerika'dan bahsediyoruz.
Evet, hiçbir ülke yakınında değil. Bu yüzden gemiyle gelip insansız hava aracını atıp gemiler için istihbarat toplaması büyük önem taşıyor ki X-47B çok uzun süre havada kalabilen 3500 km kare alanda görev yapabilecek bir cihaz. 12.000 feet'e kadar yükseliyor ve aynı zamanda radara yakalanmayan bir görünmez uçak olduğu için de hani daha iyi
dönüyor
bir göz...
Dönüyor belki şu an tepemizde.
Evet, daha iyi bir göz olamaz. Tabii gemiye iniş yapamamış şu anda. Gemiye inmesi de planlanıyor fakat inişini normal bir havaalanına yapmış. Gemiden kalkabilmesi bile bu uçağın ileride uçak gemilerinde rahat bir şekilde kullanılabileceğini gösteriyor ki darısı başımıza diyelim. Umarız bizim de bir gün bir uçak gemimiz olur ve en azından ülkemizi yurt dışı deniz aşırı ülkelerde de temsil eder.
Ya en azından böyle bu hani sizin videoları da izledim ben. En azından böyle bazı birazcık gelişmeler yaşanmış. Bu bile bizim için büyük evet. Sevindirici haber. Hemen oyun tarafına geçtiğimiz arkadaşlar Assassin's Creed'den bahsettik biraz önce. Assassin's Creed serisinin yeni oyunda 4. oyun Black Flag ismiyle Kasım ayında raflardaki yerini alacak. Oyunun yeni bir videosu yayınlandı. Bu videoda tabii ki çevre şartlarına, işte deniz savaşlarına çok fazla önem verildiği gözüküyor. İşte su altına bile girip aslında böyle köpek balıklarıyla mücadele edebiliyorsunuz. Tabii işin içinde korsanlar olunca hazine çok önemli bir yere sahip. Bu videonun özelliği ise hikayeye birazcık daha değinmesi. Çünkü hikayede karakterimiz, altyazılı olarak da bu arada sitemizden izleyebilirsiniz. Karakterimizin böyle Robin Hood vari bir göreve soyunduğunu görüyoruz. Çünkü daha önce işte kim güçlüyse, kim zenginse onun yanında yer alırdım. Fakat şimdi bu böyle olmayacak. Kimseye boyun eğmeyeceğim gibi bir laf söylüyor. Ve tabii ki bu işte zengin kişilerde muhtemelen tapınakçılar olunca işin rengi de değişecek. Assassin's Creed 4 ile ilgili bu videoya baktığımızda aslında çok güzel bir şekilde hazırlanmış olduğunu görüyoruz. Fakat seri adına Last of Us'ta da konuştuk. Gerek dövüş sistemi olsun, gerekse de her yıl çıkması olsun. Artık böyle görünce açıkçası ben heyecanlanmıyorum yani Assassin's Creed 4 videosunu görünce. Bu yönden de tabii ki Watch Dogs gibi işte Last of Us gibi oyunlar çok daha heyecanlı bir yapıya sahip oluyor. Umarız tabii ki iyi bir şekilde karşımıza çıkar da en azından Desmond hikayesiyle birlikte güzel bir yere bağlanır.
Gerçi Assassin's Creed Ubisoft için biraz da motor geliştirme alanı oldu. Motoru geliştiriyorlar, Watch Dogs gibi oyunu yapmakta kullanıyorlar sonra. Bence önemli bir şey yani oyun dünyası açısından.
Ya Assassin's Creed ilk çıktığında hani ikinci oyunda falan ben gerçekten çok beğendiğim bir seri. Çünkü tarihi bu kadar güzel bir şekilde anlatan, fantastik bir kurguyla birleştiren oyun. Parmak, hani bir elin parmağını sayacak kadar az bir şekilde. Fakat sürekli söylüyoruz. Her sene çıkması, işte aynı problemlerin her sene karşımızda olması oyunun da böyle heyecanını kaybetmesini sağlıyor.
Bir de oyun şimdi yapay zekası kötü olunca, dövüş sisteminde bütün orduyu yok edebilecek güce sahip olunca gizlilik öğelerini tamamen
yani,
kaybediyor.
Suikastçısın ama lambur lumbur gidiyorsun ya.
Evet, o şey ben genelde böyle bir kalabalık ordu gördüm mü sırf keyif için üstüne atlıyordum zaten. Sayıdan hepsini öldürüyorsun.
Hani az önce söyledik ki işte hani az ve öz dövüşle aslında ne kadar heyecanlı bir şekilde gideceğini görüyoruz oyunların. Fakat Assassin's Creed'de bunu maalesef göremedik şimdiye kadar. En azından ikinci oyun, birinci oyuna baktığımızda arasında çok büyük farklar vardı, çok büyük bir yenilikler vardı. Fakat ikinci oyundan sonra bir türlü beklediğimiz kıvama gelemedi. Umarız Black Flag ile birlikte en azından deniz savaşları, işte sualtı hazine arama, korsan çağı zaten çok önemli bir çağ.
Aslında deniz savaşları oyunun ana vurucu kısmı olacak, gerisi biraz boş.
Zaten üçüncü oyununda benim en sevdiğim kısımlarından birisi deniz savaşları olmuştu. Yani toparlamak gerekirse umarız başarılı bir şekilde Kasım ayında karşımıza çıkar. Bir diğer haberimize baktığımızda kısa bir haber olacak. Bioshock Infinity'yi büyük bir keyifle oynadık. Sırlarını keşfettik. Hatta özel bir programla karşınıza çıktık. Ken Levine yeni oyunun üzerinde çalışmaya başlamış. Yazmaya başlamış. Hemen bakıyoruz. İşte ilham aldığı filmler var. Bu filmler işte There Will Be Blood ki çok önemli filmlerden birisidir. No Country for Old Men var. Ve Full Metal Jacket gibi böyle sinema dünyasında çok hani kült yapımlar diyebileceğimiz filmlerden esinlendiğini açıkladı Twitter adresinde. Ken Levine'dan hani baktığımız zaman BioShock'ta ne kadar özenli bir işçilik, ne kadar özenli bir hikayeyle karşımıza çıktığını görüyoruz. Beklentilerimiz büyük. Tabii ki muhtemelen böyle bir 3-4 sene sonra göreceğiz bu oyunu. Bu da üzücü bir tarafı herhalde. Yani
üzerinde uğraşılsın, güzel bir şey çıksın da aslında beklediğin süre değsin ona. Razıyız. Teknoloji tarafında kısa kısa haberlere geçtiğimizde ise Google I.O. ile başlamak istiyorum. Gerçi Google I.O. çok fazla değinmeyeceğim. İnanılmaz fazla yenilik var. Fakat Android tarafında bir hayal kırıklığı yaşadık. Android 5.0 tanıtılmadı. Burada herkes Android 5.0'ın ve yeni bir Android cihazın tanıtılacağını bekliyordu Nexus tarafında.
O kadar çok şey tanıttılar ki herhalde zaman kalmadı.
Herhalde olabilir. Belki de son güne saklayacaklar. Buradaki önemli haberler, hani bir başlıkları şöyle geçecek olursak, artık Google arama motorunu sesle komut edebiliyoruz. Ondan sonra Gmail'dan mesela para gönderme özelliğini aktif ettiler. Artık attachments kısmına para ekleyebiliyorsunuz karşı tarafa gönderdiği zaman. Evet, enteresan bir gelişme oldu. Google Maps tarafında inanılmaz gelişmeler var. Artık gerçek zamanlı bulutlar, yıldız görünümüyle karşı karşıyayız. Ayrıca WebGL motoruna geçmeyle daha da hızlanmış bir motor burada bizleri bekliyor. Türkçeleştirilmiş bazı servisler var. Maps'te bazı yer bulma, mekan puanlama kısmında yenilikler var. Google Plus kısmında yenilikler var. Fakat anlatmaz bu yenilikler. Biz zaten 42 dakikalık uzun bir video hazırladık. Google I.O. 2013 özel videomuzda şu an donanım haber ana sayfasına erişebilirsiniz.
Merak edenler.
Evet, merak edenler için şunu söyleyelim. Galaxy S4'ün Nexus programına dahil edilmesi, 16 GB'lık versiyonunun, tabii Snapdragon 600'ü kullanıyor Amerika'da satıldığı için. Ve stok Android arayüzü ile beraber satılacak olması buradaki donanım tarafında en ilgimizi çeken haberdi. Gerisinde ise dediğimiz gibi 42 dakikalık videoyu izleyenler Google'ın nelere kadir olduğunu, neler yapabildiğini görecekler.
Ben hala şeyi bekliyorum ya, Türkiye'deki Apple Store'a ne zaman Google Maps ekleyecekler?
O tarafta zaten çok büyük bir şey var. Hatta orada Maps uygulamasına başlarlarken mobil tarafta bir takılma da yaptılar. Dediler ki biz en iyi ve en isabetli dediler harita uygulamasına sahibiz. Orada da biliyorsun Apple'ın
yani
uygulamasına...
iyi laf geçirmişler orada.
Evet, orada bir laf atışı vardı. Apple tarafına geçtiğimizde ise App Store'da 50 milyar indirme barajını aştılar. Android tarafında 48 milyara ulaşılmış durumda. Arayı kapatıyorlar. Fakat tabii ki sayılar şu anda aktif olduğu için App Store'un biraz daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Gelecek sene büyük ihtimalle Android cihazlar bu farkı kapatmış olacaklar. Çünkü Google I.O'da anlatıldığına göre 900 milyon tane Android cihaz şu an aktif olarak kullanılıyormuş. Bu çok büyük bir rakam. 1 milyara çok yakında ulaşacaklar.
Zaten Android cihazlarla hani istatistikleri de konuştuk geçtiğimiz haftalarda. İşte iOS cihazları da karşılaştırdığımızda herkes bir tane uygulama indirse zaten öne geçecekler.
Evet, öne geçecekler. Bariz bir şekilde görülüyor bu tarafta. Diğer kısa haberlere devam ettiğimizde ise biliyorsunuz Tegra 4 uzun bir zaman önce duyuruldu fakat bir türlü şöyle resmi dolu dolu bir cihaz göremiyorduk burada. HP'den bir Tegra 4 tablet duyurusu geldi. Klavye dakiyle beraber kullanılabilecek 10.1 inçlik tablet aynı zamanda Full HD çözünürlüğe sahip. Bu da üst düzey bir tablet olacağı anlamına geliyor. Yaklaşık olarak 450 dolarlık fiyatı da rekabetçi bir tablet olmasını sağlıyor. Tabii Amerika fiyatı, bu ülkemizde biraz daha pahalı olacaktır eğer satılırsa. En azından Tegra 4'lü bir tabletin duyurulmuş olması da Android tarafında oyun severler için iyi bir haber. Çünkü Nvidia'nın iddialarına göre henüz cihazı test etme şansı bulamadık. Şu anda Tegra 4 en hızlı ve en performanslı Android platformu olma özelliği taşıyor. Hatta o kadar performanslı ve hızlı ki çektiği güç nedeniyle şu an cep telefonlarında kullanılamıyor dedikodularda. Oldukça yoğun bir şekilde dile getiriliyor. Son haberimiz ise yine bir cep telefonu ile ilgili. Cep telefonu haberlerini kısa kısa saklayalım. Zaten Erdiler Mobility'de oldukça fazla değiniyorlar. Lumia 925 lansmanı yapıldı. Londra'da katıldığımız bir etkinlikte zaten 925 ile ilgili sizlere birçok detay anlattık. Dilerseniz yine ana sayfamızdan bu videoya erişebilirsiniz. 6 katmanlı 8.7 megapiksel kamerasıyla dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. 6 katmanlı lens daha iyi odaklanma, daha keskin fotoğraflar, daha iyi ışık alımı anlamına geliyor. Aynı zamanda optik stabilizasyonla da düşük ışıklı ortamlarda çok net bir şekilde fotoğraf çekebiliyorsunuz. Lumia 925 yine en iyi kameralı telefonlar kısmında yer alıyor. Fakat 16 GB dahili hafızalara sınırlandırılmış olması global versiyonun, 32 GB'lık versiyonun sadece Vodafone müşterilerine sunulacak olması da telefonu birazcık böyle ara bir donanım yapıyor. Ayrıca kablosuz şarj özelliği de telefondan çıkartılmış. İsterseniz bunu bir kılıfla sağlayabiliyorsunuz. Tabi bunlar giderken daha ince alüminyum bir çerçeveli kasaya sahibiz. Daha hafif bir telefonumuz var. Lumia 925'in artılarıyla eksileriyle şu anda dünya üzerinde satın alabileceğiniz en iyi Windows Phone 8 telefonu olduğunu da belirtelim. Gerçekten eğer kameraya önem veriyorsanız, Windows Phone 8 işletim sistemi de benim için sıkıntı değil diyorsanız satın alıp kullanın deriz.
Valla ben merak ettim çünkü cep telefonunda ilk baktığım özelliklerden birisi kameradır. Hani normalde profesyonel kamera her zaman yanınıza taşıyamıyorsunuz,
evet,
ama
doğru.
Cep telefonundaki kamera bu özelliği ön plana çıkartıyor. Hemen oyun tarafındaki kısa kısalara geçtim de arkadaşlar. Disney'in LucasArts'ı satın almasından sonra bu tarafındaki oyun tarafını kapatmıştı ve Star Wars oyunları havada kalmıştı. Fakat geçtiğimiz haftaki programda Electronic Arts'ın Star Wars'un isim haklarını satın aldığını söylemiştik. Hemen sonrasında ise sevindirici bir haber geldi. Hatta geçtiğimiz haftada konuşmuştuk, bir DICE'dan işte bir Battlefront gelirse nedenli başarılı olur acaba diye merak etmiştik. Hemen resmi açıklama geldi ve DICE, yeni kurulan DICE Los Angeles stüdyosunun Star Wars oyunlarına yoğunlaşacağı söylendi. Bu stüdyoya genel olarak baktığımızda Medal of Honor'dan, Danger Close'dan böyle ayrılan bir ekibinde bu stüdyoda çalışacağını görüyoruz. Fakat DICE ismi olduğu zaman tabii ki Medal of Honor ne kadar başarısız olsa da olsun heyecanımız birazcık artıyor. Umarız iyi bir şekilde Star Wars ismine yakışır bir oyunla karşımıza çıkarlar. Bir diğer haberimiz de yine DICE ile alakalı. Frostbite Engine bildiğiniz gibi şu anda en gözde ve en çok kullanılan, böyle dikkat çeken oyun motorlarından birisi. Mobil platformlarda oldukça gelişti. Oyunlar oldukça önemli bir hale geldi. Electronic Arts da bu taraftaki tabii ki pasta payını büyütmek için Frostbite Engine'i, mobil sürümünü çıkartma hazırlıkları peşinde. Bu sürümün ismi ise Frostbite Engine Go olacak ve mobil platformlar için özel oyunlar geliştirilecek. Son haberim ise Wii U'daki Zombie U ile alakalı. Wii U her ne kadar oyun açısından bazı zorluklar yaşasa da ki Electronic Arts son yaptığı açıklamada Wii U'ya şu anda geliştirmekte oldukları bir oyun olmadığını açıkladı. Bu da Wii U'nun en azından ilerleyen dönemlerde biraz oyun açısından zorluk yaşayacağını görüyoruz. Bu konuda bir açıklama geldi ve o konsolun en önemli oyunlarından birisi olan Zombie U'nun devamının gelebileceği açıklandı. Oyunun yapımcı firması Twitter adresinden yaptığı açıklamada yeni Zombie U için hazırlıklara başladıklarını belirtmiş. En azından Wii U kullanıcıları için sevindirici bir haber. Çünkü baktığımız zaman özenli ve farklı bir oyundu. Hani baktığımız zaman sürekli aynı oyunlardan artık sıkılıyorsunuz, farklı bir oyun arıyorsunuz. Wii U kullanıcıları için de Zombie U'nun herhalde bu farklı oyunlardan birisi olduğunu söylemek doğru.
Evet, doğru. Yani zombi temalı oyunlar zaten her zaman ilgi çekici oyunlar arasında yer alıyor. Ve Zombie U'da genel olarak konseptiyle, hani öldüğün zaman başka bir insan olarak hemen olaya dahil olman filan çok farklıydı ki birebir oynama fırsatı, görme fırsatı da oldum. Grafikleri çok çok iyi olmasa da kabul edilebilir.
Konsepti çok güzeldi.
Tabii bu haberle beraber ikisi birin tekrar bu haftada sonuna geldik. Bir sonraki hafta sizlerle birlikte olacağız. Umarız kapanış videomuzu beğenmişsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
Hoşçakalın. Thank you.